Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de bir dış basın turu yapacağız. Telefon attığımızda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Azra Hanım, merhaba.
Evet, dış basında geçen hafta hangi manşetler atıldı, neler değerlendirildi? Önce bütün dünya için bir özetle başlayalım, sonra tek tek ülkelere geçelim.
Şöyle başlayabiliriz. Avrupa'da, Fransa'da, Türkiye-Fransa ilişkilerini de ilgilendiren aslında bir daha doğrusu sonrasındaki haberler dolayısıyla onunla ilgili yorumlara da yol açan bir olay vardı. Paris'te bir Fransızın silahlı saldırısı sonrası 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Böyle bir saldırı oldu, silahlı saldırı oldu Fransa'da. Bununla birlikte ticaret savaşları ile ilgili Amerika, Avrupa Birliği ve Çin'in bir tarafta, Amerika ve Avrupa Birliği'nin bir tarafta, diğer tarafta Çin'in olduğu ticaret savaşlarıyla ilgili yeni gelişmeler var. Ülkelerin, kurumların aldığı yeni kararlar var. Hatta Afrika'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde teknoloji dünyasında çok yakından ilgilendiren bu savaşın son sahasının yaşandığı bir yer olarak öne çıkıyor. Buradan bahsedeceğiz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Avrupa özelinde hava sıcaklığının da etkisiyle doğal gaz tüketimi azalmış durumda ve fiyatlar düşmekte. Elon Musk'tan sürekli bahsediyoruz malumunuz Arzu Hanım. Yine Starlink uydularının Ukrayna'da kullanıldığını konuşuyorduk biz. İşte bu Starlink uydularının internet hizmeti sunduğu yeni bir ülke daha var. Bu uluslararası basında haber oldu. İran şeklinde, bununla ilgili de detaylar var. Ve son olarak da Trump'ın, bir önceki Amerikan Başkanı Trump'ın gidişi sonrasında birçok şeyin Amerika'da değişeceğiyle ilgili konuşmalar vardı. Tabii ki Biden da bu vaatle gelmişti ama o dönemdeki kararların uygulanması sürüyor. En son olarak Trump'ın göçmenlerle ilgili aldığı bir karar yüksek mahkemede onandı. Ve bu uygulamanın da yine hangi minvalde olduğu ile ilgili detayları vereceğiz. İsterseniz başlayabiliriz.
Buyurun.
Fransa özelinde az önce de bahsettiğimiz konu şöyle. Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşı etrafa silahlı saldırı yaptı, silahlı ateş açtı ve bunun sonrasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tabii bu şöyle bahsetmek lazım. Bu silahlı saldırıyı yapan kişi Fransız vatandaşı. Türkiye ile herhangi bir bağlantısı, hatta savcılık makamlarının konunun Türkiye ile uzaktan yakından alakası olmadığı ile ilgili beyanları ortada, ama buna rağmen Avrupa basınında bununla ilgili, özellikle Fransa basınında diyelim, bununla ilgili Türkiye'yi de anan makaleler var. Ama ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Bu saldırının olduğu yerle ilgili Fransa basınında PKK'ya yakın bir yer olarak adlandırılıyor. Le Monde'da iki ayrı İngilizce makalede bu şekilde bir atıf var. Bu gerçekten önemli, çünkü PKK'ya yakın olarak adlandırılan bir yerin 20 seneye aşkın bir sürede aktif olarak açık olmuş olmasının önemi şu açıdan mühim. Bir taraftan bir başka Avrupa ülkesinde benzer şekilde DAEŞ'e yakın olan bir merkezin açık olması mümkün değilken, böyle bir başka PKK'ya yakın olan bir merkezin açık olma ihtimali gerçekten insanı ürpertiyor. Dolayısıyla bu anlamda bu saldırı sonrasında Türkiye'nin herhangi bir şekilde anılıyor olması, hiçbir, dediğim gibi, yine somut hiçbir delile dayanmaksızın, bu da aslında ilk verilen tepki anlamında oldukça manidardı. Bundan bahsetmek lazım. Diğer taraftan biz geçtiğimiz haftalarda sıklıkla bahsettiğimiz bir konu var, malumunuz olduğu üzere. O da ticaret savaşları konusu. Avrupa Birliği ile Amerika, daha doğrusu Avrupa Birliği'nde yeni bir adım var. Aslında şöyle söyleyelim. Amerika Başkanı Biden yeni bir plan açıklıyor ve bu plana göre özellikle gelişmiş düzeydeki bilgisayar çiplerini Çin'de üretimi, daha doğrusu Çin'in bu alandaki üretimini engellemek amacıyla bazı yaptırımlar uygulamaya karar verdi Amerika Birleşik Devletleri benzer bir yaklaşım yaptırımı, daha doğrusu benzer bir adımı, yaptırım dedim düzelteyim, benzer bir adımı Avrupa Birliği de atacak ve onlar da sadece Avrupa Birliği'nde yapılacak olan yabancı yatırımlara, ki burada Çin yatırımları hedefleniyor, Çin yatırımlarının izlenmesinden ayrı, ayrıca Avrupa Birliği'nde yerleşik olarak kurulmuş olan büyük firmaların, büyük konsorsiyum şirketlerin yurt dışındaki yatırımlarına da bundan sonra denetim girecek. Özellikle yüksek teknoloji yatırımlardan bahsediyoruz. Çip üretimi özelinde böyle bir adım atılıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde nasıl olacak? Bunun hatta Airbus üzerinde, ki Avrupa'da en önemli, belki de dünya açısından da dünyada da en önemli hava yolu şirketlerinden biri, ki uçak, daha doğrusu uçak üreticilerinden birisi. İşte bu uçak üreticisi, bu firmanın Çin'deki yatırımlarını da etkileyebilecek bir durumdan bahsediliyor. Bu da önemli. Avrupa Birliği'nde bir ortak karar alındı. Bu teknoloji dünyasını ilgilendiriyor. Bizi de aslında yakından ilgilendiriyor. Malumunuz olduğu üzere telefonların çoğunda Type-C girişi olarak adlandırılan bir şarj girişi var, portu var. İşte ama bazı telefonlarda bu mini USB olarak kullanılmakta. Apple'larda ise işte Lightning olarak geçen bir kablo kullanılıyor. İşte Avrupa Birliği yeni aldığı kararla 28 Aralık 2024'ten itibaren, yani bundan tam 2 yıl sonradan itibaren Avrupa Birliği'nde üretilecek olan, kullanılacak olan telefonlarda Type-C kullanımını zorunlu tuttu. Daha doğrusu bu giriş kesinlikle olacak. Dolayısıyla bu şekilde teknolojik atık sorununa da en bir nebze olsun çözüm bulunması bekleniyor. Peki hemen akıllara şu soru gelecek: Apple telefonlar ne olacak? Apple telefonlarda Avrupa'da kullanılanlarda bu yine zorunlu tutulacak. Hatta Apple'la ilgili bu konunun olması üzerine Apple'ın yan üretim ürünlerinden biri olacak olan işte şarj aletleri veya kablolar gibi ürünleri artık üretmeyeceği ile ilgili bir durum mu söz konusu olacak diye konuşuldu. İşte bu sonrasında Apple'ın hatta hisselerinde ufak bir nebze düşüş de yaşandı. Ama görünen o ki Avrupa Birliği'nde geçerli olacak bu durum. Ve Avrupa'da kullanılacak olan Apple telefonlarda Lightning kablosu yerine biz Type-C kabloları göreceğiz. Gerçekten ilginç bir durum. Ticaret savaşlarından bahsetmiştik. O konuyla ilgili Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde önemli bir haber geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti neden önemli? Şu şekilde anılan bir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Elektrikli araçlar çağının Suudi Arabistan olarak adlandırılıyor. Yani dünyada üretilen kobaltın %70'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde üretiliyor. Bu kobalt neden önemli? Çünkü kobalt kullanılarak lityum iyon bataryaları üretiliyor, ki bu bataryalar telefonlarda, bilgisayarlarda ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. İşte Çin'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yakın zamana kadar çok önemli yatırımları vardı. Orada mevcut olan 19 madenin, kobalt madeninin 15'ini Çinli firmalar işletiyorlardı. Böyle bir durum söz konusuydu ki Çin'in temin ettiği kobaltın da %60'ına yakınının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden temin ettiğini söylemek önemli. Dolayısıyla çok önemli bir kaynaktan ve ülkeden bahsediyoruz. İşte bu konuyla ilgili Temmuz ayında bir gelişme oldu. Aslında radarlardan uzak olan bir gelişmeydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Çin'le olan bu bir ortaklığı diyelim ya da birlikteliği bir pürüz çıktığını söyledi. Dolayısıyla hani böyle bir durum söz konusu oldu. Hatta bunun sonrasında 13 Aralık'ta, yani bundan 2 hafta kadar önce, Amerika Birleşik Devletleri ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kendi elektrikli araç üretimiyle ilgili destek olacağını açıkladı. Bu önemli bir durumdu, çünkü bu açıklandıktan 2 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında yıllardır süren bir savaş, daha doğrusu bir gerilim tarafında da gerilim arasında da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana olacağını beyan etti. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde Çin'in buradaki yatırımları ile ilgili kuşkuların olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Güney Çin Postu diye bir haber var. Bir internet sitesi var. Orada yer alan bir haberde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin IMF ile görüşmeler yaptığı söyleniyor ve bu görüşmelerde de IMF'nin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredi vermesinin karşılığında Çin'deki kobalt madenleri, yani daha doğrusu Kongo Cumhuriyeti'ndeki kobalt madeniyle ilgili anlaşmaların revize edilmesini beklediği söyleniyor. Dolayısıyla bu ilginç bir haber ve ticaret savaşları açısından da önemli bir adım diyebiliriz. Hava koşulları konuşuluyor bir taraftan. Hava koşullarının iyi olması dolayısıyla Avrupa özelinde söyleyecek olursak doğalgaz tüketimi, doğalgaz tüketimi azalmış durumda ve bu da doğalgaz tüketiminin de az oluşu doğalgaz fiyatlarına yansımış durumda. 22 Şubat'tan bu yana ilk kez doğalgazın fiyatı 1000 metreküp başına 850 doların altına düştü ki bu oldukça önemli. Bir aralar 2000 dolarlar, 3000 dolarlar seviyesi konuşulmuştu. Bu da yine önemli bir durum. Tabii bu hava durumu sadece Avrupa'ya özel bir durum diyebiliriz. Çünkü Japonya ve Amerika'da kar ve fırtınayla boğuşuyor. Hatta kutuplardaki soğuğun Amerika'ya geldiği söyleniyor. Ölen insanlar var bir taraftan. Hatta son 150 yılın en soğuk Noel'i olarak adlandırılıyor. Bu arada yaklaşık önümüzdeki 2 hafta boyunca Amerika'da Noel tatili var. Bunu da belirtelim. Tabii enerjiden bahsettikten sonra şunu da söyleyelim. Almanya'nın kömür tüketiminde son 6 yılın en hızlı kömür tüketimi düzeyine geldiğiyle ilgili bir haber var. Ki bu da yine önemli. Beklendiği gibi yenilenebilir enerjiye talep veya onun tercihi konusu fiyatların yükselmesi, doğalgaz ve petrol fiyatlarının yükselmesi sonrasında beklendiği kadar hızlı olamayacak. Hani uygun tabirle böyle söyleyebiliriz. Beklendiği kadar hızlı olmayacak gibi görünüyor. Almanya demişken bir haberden daha bahsedelim. Geçen yıl Almanya'da silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle mevcut hükümet koalisyonla birlikte iktidara gelmişti. Ama gerçekleşen tam da böyle olmadı. Öyle ki ülke tarihinin ikinci büyük ihracat silah ihracatı rakamına ulaşıldı bu yıl. 22 Aralık itibariyle 8,5 milyar euroya yakın silah ihracatı yaptı Almanya bu yıl. Bir önceki rakam 9,3 milyar dolardı. Bu anlamda önemli. Biz girişte Starlink uydularından bahsetmiştik. Evet. Malumunuz Elon Musk'ın şirketinin Starlink aracılığıyla ücretsiz internet sunumu söz konusu. Bu konuşuluyor. Elon Musk bunu da çok internette bundan bahsediyordu. İşte bu Ukrayna'da gerçekleşiyordu. İran'da da Starlink'in kullanımda olduğu ile ilgili haberler uluslararası basına yansıdı. Halihazırda İran'daki gösterileri değiniyoruz. Hem bu programda hem pek çok yerde uluslararası basında da yer alıyor bu malumunuz. İşte bu Starlink'in bir süredir İran'da kullanımda olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Amerika'da bu konuyla ilgili eleştiriler de var. Çünkü Elon Musk'ın bunu örneğin Amerika'nın bir operasyon, Amerika'nın desteklediği Ukrayna özelinde, Ukrayna'yı destekleyerek İran'daki gösteriler özelinde de göstericileri destekleme suretiyle böyle bir adımın tartışmalı olduğu ile ilgili eleştiriler var. Bu ilginç bir konu, gerçekten önümüzdeki günlerde de konuşulacaktır. Son olarak bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek mahkeme kararına değinerek bitirelim isterseniz. Trump döneminde alınmış bir karar vardı ki Trump'ın göçmenlere karşı duruşu malumunuzdu gerçekten. İşte buna göre sınırda tespit edilen göçmenler COVID önlemleri kapsamında yakın zamana kadar mahkeme kararı, yani sınırda gelen göçmenler mahkemeye sevk ediliyordu. Mahkeme ise haftalar, aylar sonra gerçekleşeceği sırada bu göçmenler Amerika'ya girişine, göçmenlerine izin veriliyordu. İşte Trump buna dur demişti. Bir mahkeme süresi sonuçlanana kadar, yani mahkeme karşısına çıkana kadar göçmenlerin sınır dışı edilmesine onay vermişti Trump. Yüksek mahkemede bu dava görüşüldü ve yüksek mahkemenin verdiği karar Trump'ın uygulamasını onadı. Biden'ın bu konuyu değiştirmeyle ilgili bir vaadi vardı ama o öyle gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla COVID dolayısıyla alınan önlem, Trump'ın aldığı önlem uygulamada kalacak görünüyor. Önümüzdeki süreçte sadece bu değil, pek çok benzer adım da var aslında. Trump'ın izlerini Trump sonrasındaki süreçte de gördüğümüzü söyleyebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Sağ olunuz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.